Adalet Bakanı Haim Ramon, kara operasyonuna karşı çıktı ve hava saldırılarının genişletilmesini istedi. İsrail'in başarısı yüz yüze çatışmalarda değil, uzaktan ateş gücündedir diyerek görüşünü açıkladı.
Ustalık şehrini koruyabilmende değildir. Askerlerini de koruman gerekir. Hava operasyonuyla savaş kazanmayı hedefleyen bütün demokrasilerde bu yeni teorinin uygulanmasına şahit olacaksınız. İsrail istisna değil. İlk haftalarda havadan zafer kazanmaya çalıştı. Sonunda havadan zafer kazanamayacaksınız diyen subayların sesleri ağır basmaya başladı. From the air. You just can't.
Büyük bir kara operasyonunun barındırdığı tehlikelere dikkat çeken sesler İsrail içinde yükselmeye başladı. Eski bir general şöyle diyordu. Mevcut şartlarda bir kara operasyonu başlatmak için bütün yedek kuvvetleri seferber etmek ve İsrail halkını günde 30-40 asker kaybını hazırlamak gerekir.
Karadan yıpratmayı düşünebilirsiniz. Ama tanklarınızla ve askerlerinizle birilerini püskürtmeye karar verdiyseniz, çukur kazıp sizi beklemeleri zor olmayacaktır. Hizbullah'ın da bunu yaptığını düşünüyorum.
Halus geri adım attı ve kara operasyonunu genişletmeyi önerdi. Ancak Savunma Bakanı Amir Peres öneriyi kabul etmedi. Golani Tugayları ve paraşütçü birliğini bölgede bırakmakla yetindi. İsrail hükümeti ordunun ayaklar altına alınan onurunu kurtarabilmek için Bint Cübeil kentinden intikam almaya karar verdi. Elinden başka bir şey gelmeyen hükümet şöyle açıklama yaptı. 9 askerimizin öldüğü, 23'ünün yaralandığı Bint Cübeil'in hesabını göreceğiz.
Hızla girip karşı tarafa ağır bir ders verdikten sonra çekilme fikri hatalı bir düşünceydi. Düşüncenin başarısı veya başarısızlığı askeri olarak tartışmaya açıktır. Ama siyasi yönden taçmaydı. Bir yere girip savaşa girip çekilerek ne kazanacaksınız? Belki manevi bir ders vereceklerini düşünüyorlardı. Abes'te iştigal olduğu kanıtlanan bu görüşleri İsrail yöneticilerden gelecekte duymayacağımızı düşünüyorum.
İsrail siyaseti, kara operasyonuna mümkün olduğu kadar mütevazı bir görüntü vermeye çalıştı. Çünkü Lübnan bataklığı, İsraillilerin zihninde hala çok tazeydi. İsrailli askerler bataklığa yeniden dönmeye korkuyorlardı. Halus, askerlerin korkusuyla baş edebilmek için mevcut tehlikeyi ontolojik tehdit düzeyinde gösterme yoluna gitti. Askerlerine seslendi ve bu savaş İsrail'in varlığını kabul etmeyenlere karşıdır dedi. Üst düzey İsrail subayları askerlerin sınırda girdiği bütün çatışmaların İsrail'in aleyhine sonuçlandığını itiraf etti.
Güney Lübnan tanklar için değil, yayalar içindir. Güney'i istiyorsan gelir ve savaşırsın. Hizbullah buna hazırdı çünkü şartları iyi biliyordu. Bu yüzden İsraillilerin geri çekildiğine şahit oldu.
Hizbullah'ın tünel ve sığınak sistemi kurmadaki başarısı, İsrail ordusunun dikkatini çekti. Derinliği yer yer 40 metreyi bulan bu sistem, Hizbullah'a verimli çalışma imkanı sağlıyordu. Hizbullah bu alandaki bütün başarısını kanıtlamış, böylesi savaşlara tam tekmil hazır olduğunu göstermişti. Bir İsrail raporunda kaydedildiğine göre İsrail kuvvetleri akla hayale gelmedik Hizbullah tuzaklarını fark edecek donanımda değildi. Bu da Lübnan tarafına sızmak için görevlendirilmiş özel birliklerin işini zorlaştırıyor, kayıp sayısını artırıyordu. İsrail Kuzey Bölge Komutanı Ori Adam, hedeflerini Hizbullah savaşçılarını tünellerin dışına çekip dengelerini sarstıktan sonra tamamen yok etmek olarak açıkladı.
Kara harekatı sınırlı bir eksende başlatıldı. Marunurras ve Bint Cubeyl. Bu adeta bir deneme harekatıydı. Marunurras stratejik öneme sahip bir tepedir. Öncelikle deneyip görmek istediler. Havadan bozguna uğratamadığımız şu Hizbullah savaşçıları neredeler? Ne tür silahları var? Tank savarları var mı, yok mu? Nerede ve nasıl gizleniyorlar ki hava saldırılarından etkilenmediler? Savaşmaya ne derece niyetlidirler? Eğitim düzeyleri ve izleyecekleri taktikler nedir? Bunları bilelim ki sonraki adımı belirleyelim. İçeriye doğru ilerleyecek miyiz, yoksa bu deneme harekatıyla yetinecek miyiz? Lübnan'a girdiler ve olanlar oldu.
Hizbullah, İsrail'in taktiğini çözümledi ve güzelce yanıt verdi.
Ordu savaş alanına giriyor, geri çekiliyor, sonra tekrar ilerliyordu. Hizbullah bu durumu değerlendirdi.
Direnişçiler bir avantajı iyi değerlendirdiler. Üzerinde oldukları araziyi tanıyorlardı. Özel görevler için hazırlanmış son derece küçük gruplarla çalıştılar. Doğal engeller olarak bilinen durumlardan istifade ettiler. Aslen var olan bu engeller tankların hareketini zorlaştırır. Dar noktalardan geçen tanklar bu engellere takılır ve avlanması kolay hale gelir. Bir iki tank avlandığında da diğer tanklar için yol kapanır. Görüntülere dikkat ederseniz İsrail birliklerinin yol mühendislerinin eşliğinde hareket ettiğini görürsünüz. Direnişçiler yol düzenlemelerini etkisiz hale getirdiği anda tank durur. Tankın durması veya grubun bölünmesi durumunda da tank avı artık çok kolaydır.
Hizbullah'ın bu deneme hareketini fark edip içeriye sarkanlara ağır kayıplar verdirtmesi, kapsamlı bir kara harekatı düşüncesini zihinlerden tamamen sildi. Marunurras, Bint Cubeyl ve Aytaş Şahap çatışmaları, İsrail Savaş Yönetimi'nin sürdürdüğü Yıldırım Savaşı politikasının kapsamlı bir özetini sunuyordu.
İsrail için savaşın faturası kabarmaya başladı. Litaniye veya daha kuzeyde Nabatiye, Tufah bölgelerine kadar girmek pahalıya mal olacaktı. Girdikleri çatışmaların üzerinden durum değerlendirmesi yaptılar ve karadan kontrollü ilerleme kararı aldılar. Ayrıca Hizbullah'ı bitireceğiz deyişinden vazgeçip Litaniye kadar uzanacağız demeye başladılar.
Çatışmalardan birinde İsrail'in kaybı 36 saat içinde 40 kişiyi bulmuştu. Hizbullah savaşçılarının en modern teknolojik silahlarla donanmış olduğundan ve girdikleri varlık savaşının kendilerine yüksek bir manevi güç bahşettiğinden söz ediliyordu.
Yani Hizbullah'ın anti zırh füzeleri olabileceğine ihtimal vermemişlerdi. Bence temel mesele de burada. Çünkü ilk saldırılarda zırhlı araçlar kullandılar ve direnişle karşılaştılar. Hizbullah zırhlı araçları imha edebiliyordu. Bunu hiç hesaba katmamışlardı. Askeri olarak Hizbullah'ın umduklarından daha gelişmiş ve modern silahlara sahip olduğuna kanaat getirdiler.
New York Times gazetesi, Bint Cübeyl'e doğru yol alan Golani Tugayı'ndan yüzlerce askere Hizbullah'ın nasıl tuzak kurduğunu yazdı. İsrail askerleri, ölülerini savaş alanından kaldırabilmek için öğleden sonraya kadar beklemek zorunda kalmıştı.
İsrail ordusu Güney Lübnan'a doğru ilerliyorsa, kapsamlı bir kara harekatı başlattıysa, ya hiç olmamak ya da çok daha geniş bir muhitte var olabilmek içindir.
Çatışmanın ilk saatlerinde kara harekatı düşüncesinin ağır bir bedel istediği anlaşılmıştı. İsrail'de hiç kimse bu bedeli ödemeye hazır değildi. İsrail, askerlerinin Hizbullah savaşçılarının karşısında yaya olarak sınıra kadar kaçtığını itiraf etti.
İsrail sadece sınır şeridini işgal edip 150 tank kaybettiyse, Litani'nin güneyine kadar gidecek olsa kaç tank kaybederlerdi. Coğrafi genişliği ve bu bölgelerde yayılmış direnişçiler göz önünde bulundurulduğunda İsrail 1000 tank kaybederdi. İsrail'in 4000 tankı var. Zırhlı silahlarının dörtte birini kaybetmeyi göze alır mı? Mümkün değil. Böyle bir karar İsrail'in köklerini sarsar.
İsrail hedef çıtasını aşağı çekti. Şimdi Hizbullah'ı çökertmeyi değil, sınırda 2 kilometreyi geçmeyecek bir güvenlik çemberi sağlamayı hedefliyordu. Olmert hükümeti güvenlik çemberinden de vazgeçti. İsrail'in saygın yorumcuları Güney Lübnan'da uzun müddet kalınmaması yönünde uyarıyordu. Çünkü bu İsrail'in prestijini içten içe tüketmeye devam etmek demekti. Savaş, İsrail askerinin zihninde silinmez bir fotoğraf kazıdı. Güney Lübnan'ın ismi İsrail askeri için ölüm mevkisi olarak kaldı.
Elbette ki bir kara savaşı oldu ve İsrail bu savaşı kaybetti. Hizbullah'ı karadan yenemezdi. Yenilginin en büyük etkeninin bu olduğunu düşünüyorum.
Güneyde görev yapan uluslararası kuvvet komutanlarından biri, Hizbullah savaşçılarını şöyle anlatıyor. İsrail ordusunun şiddetli saldırılarına rağmen üzerlerinde güçsüzlük emaresi görülmüyor. Çevik hareket ediyorlar, savaşmaya kararlılar, bombardıman başladığında korkmuyor, siperlere girmiyorlar.
Burada İsrail'in karşısında farklı bir düşman var. Onlar kendilerini Lübnan'dan çıkarmak için savaşan bir Hizbullah tanıyorlardı. Ama Hizbullah savaşçıları bugün köyünü, insanını, ailesini savunuyordu. Bu durum İsrail'in karşısında çetin bir düşman yarattı. Ve İsrail ağırdan almaya karar verdi. Ordu yavaşladıkça kara silahlarını daha az kullanır hale geldi.
Deneme operasyonu çok sayıda İsrail istihbarat servisi için daha önce benzeri görülmemiş bir pratik sınavıydı. Kendini gizleme sanatını çok iyi bilen bir düşmanla savaşılıyordu. Düşmanın iyi tanınmaması, başarısızlığın ilk sinyallerini verdi. Hizbullah'ın gerçek gücü ve elindeki füze çeşitleri karşısında şaşkına dönmek, düşmanı iyi tanımamanın eseriydi. Savaşçıların eğitim düzeyi, silah donanımlarındaki teknolojik özellikler ve geliştirdikleri özel tekniklerle ilgili bilgileri yoktu.
İsrail, Hizbullah'ın mevkilerini tam olarak bilmiyordu diyebilirim. Bu durum önce İsrail istihbaratının yeterli olmadığını gösteriyor. Gösterdiği diğer şey ise Lübnan direnişi ve Hizbullah'ın genel olarak nasıl savaşacağını, özellikle de bu bölgede nasıl mücadele vereceğini öğrenmiş olmasıdır. Kamuflaj ve bilgi yanıltması tekniklerini öğrenmiştiler. Ve bu sayede Hizbullah başarıyı garantiledi.
İsrail'in yaşadığı başarısızlığın ekseninde Hizbullah'ı yeterince tanımaması vardı. Hizbullah'ın böylesi imkanlara sahip olabileceğini akıllarından bile geçirmiyorlardı. Hizbullah'ı İran'ın silahlandırdığını, uzun menzilli füze sağladığını iddia ettiler. Bu doğru değil.
Savaşın başlamasıyla birlikte ordunun sistemlerinde sıkıntı baş gösterdi. Hizbullah ve savaşa hazırlık düzeyiyle ilgili bilgi eksikliğinin ortaya çıkması, eleştirilerin yükselmesine neden oldu.
Gerçekten de İsrailliler savaş hakkında çok az şey biliyorlardı. Zannediyorum İsrail liderler bundan ders alacak, yanlışlarını düzeltecekler.
İstihbaratın artık güçsüz ve tembel bir hale geldiği, hiçbir şeye hakim olmadığı söyleniyordu. Kendini beğenmişlik, istihbaratın gözünü kör etmiş, görmesi gerekenleri göremiyordu.
Hizbullah savaşçılarının direniş gücü hakkında bilgi edinmeyle ilgili bir fiyasko yaşandığından bahsediyoruz. İsrail rakibinin ne mücadele gücünü ne de eğitim düzeyini biliyor. İsrail istihbaratı bu konuda tam bir fiyasko yaşadı.
Hizbullah mevkilerinin çevresinde görev alan kuvvetler, Hizbullah'ın sınır yakınlarında kurduğu savunma ve saldırı sistemi karşısında dehşete düştüler.
Ellerindeki istihbarat bilgilerinin eksiksiz olduğunu zannediyorlardı. Ama korkunç bir yanılgı içindeydiler. İstihbarat servislerinin böyle bir hata yapması berbat bir durum.
İsrail birçok sürprizle karşılaştı. Hizbullah'ın kara, deniz füzeleri, bunun yanı sıra Mirkava tanklarını imha eden füzeleri vardı. Ve İsrail bunları bilmiyordu. Hizbullah savaş alanında siperleri, sığınakları, tünelleri ve benzeri fiziki hazırlıklarıyla bütün bombardımanlara karşı savaşlarını koruyabiliyordu. İsrail istihbaratı bunların hiçbirinden haberdar değildi.
Tünellerin ortaya çıkması, İsrail istihbaratı için yeni bir yenilgi niteliğindeydi. İsrail ordusu, hemen yanı başında neler olup bittiğinden bir haberdi.
İsrail, Hizbullah hakkında bu tür bilgilere sahip değildir. Ve savaş boyunca zayıf istihbarat birikimine güvendiği için yanlışlar yaptı.
İsrail'in yüksek yeterlilik ve teknolojide istihbarat servisleri var. Uydu, radar ve dinleme sistemlerine sahipler. Bütün bunlar teknolojik olarak sansür ve denetleme için mükemmel donanımlar. Dünyadaki ajan ağını da unutmamak lazım. İstihbarat alanında ajan ağının önemli bir konumu vardır. Ama öyle gözüküyor ki bunlar yeterli değildi ve İsrailliler bunu bizzat kendileri fark ettiler. İsrail, istihbarat kapasitesinde belirli bir teknik kullanıyordu. Bunun sebebi ise gizlilik, titizlik ve Hizbullah'ın güvenlik duvarını aşmanın zorluğuydu.
Hizbullah'ın zayıf olduğu herhangi bir nokta olsaydı düşman bunu değerlendirirdi. Ama bu gençler beşeri güçsüzleştirme işlemlerine karşı dayanıklı olduklarını kanıtladılar. Bu insanlar öncelikle Allah'a inanıyor, vatana sadıklar, uğrunda çalıştıkları hedefe iman etmişler. Ama mücahit gücünü sadece şahsi özelliklerinden almaz. Bu gençleri denetleyen, eğiten, yönlendiren liderliğinde büyük payı vardır. Gençler bu liderliği örnek model olarak önlerinde buldular ve açtığı yoldan ilerlediler.